Cumhuriyet tarihinin aslında en önemli olayından bahsediyoruz. Yani Şehzait hadisesi dediğimiz zaman, Şehzait olayları, vakası, işte direnişi vesaire dediğimiz zaman en önemli olayı bana göre konuşmuş oluyoruz. Neden? Çünkü baktığınızda aslında 1925-27 arası Cumhuriyet'in en önemli tarihsel kesiti olarak görünüyor. Neden? Çünkü bu dönem aslında diktatörlüğün tahkim edildiği dönem. Yani Cumhuriyet adı altındaki, Cumhuriyet rejimi adı altındaki bir diktatörlük rejiminin, sisteminin tahkim edildiği bir dönem oluyor. Şimdi mesela Şehzait hadiselerinin olduğu dönemde baktığınızda Türkiye'de aynı zamanda bir muhalefet de var. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir fırka var. İşte Kazım Karabekirlerin, işte Refet Bele'lerin, Rauf Orbay'ların falan başını çektiği, ki bunlar biliyorsunuz Anadolu'ya Mustafa Kemal'den de önce gitmiş olan paşalardır bunlar. Ve muhalif paşalardır. Muhalefetleri bizim anladığımız anlamda bir muhalefet değildir ama bir takım konulara farklı anlamlar yüklerler ve Mustafa Kemal'in de tek başına belli bir istikamette memleketi yönlendirmesini de istemezler. Dolayısıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı da bu yüzden kurmuşlardır. Tabi bu fırkanın kuruluş beyannamesinde özellikle 6. maddesinde yer alan fırka itikadı diniyeye hürmetkardır şeklindeki ibare aslında o dönemin siyasal tartışmalarında önemli bir şeyini oluşturmuş. Yani hem halkta bir teveccüh oluşturmuş ki Şehzait mesela mahkemelerde yargılanırken buna vurgu yapar. Bunu biz önemsiyorduk der. Ama aynı zamanda da İşte o bahsettiğimiz, bundan sonra radikaller diye kendilerinden bahsedeceğim. Radikal Kemalistler diye. O radikallerin, yani Mustafa Kemal, İsmet İnönü vesaire o kadro, onların da tabii ki bu hoşuna gitmemiştir. Şimdi burada tarihte bir takım anlatılar var. Yani mesela diyelim ki Kemalist anlatı bu tip tarihsel olayların birincil kaynağıdır. Yani arşivler açık değil çünkü. İşte Atase'dir, şudur budur, İstiklal Mahkemeleri arşivleridir. Baktığınız zaman temel kaynaklar, birincil kaynaklar Kemalist kaynaklardır. Ve birçok araştırmacı da o kaynaklara yönelmek zorunda kalmıştır. Ve ister istemez araştırmacıları etkilemiştir buradaki anlatı. Yani Şehzait hadisesine baktığınız zaman, bunu nereden okursanız okuyun, ortada bir isyan, birileri direniş der buna, birileri de isyan der. Bir isyan olduğunu anlatırlar size. Yani hilafet kaldırılmıştır. İşte bir takım gayri İslami uygulamalar vardır. Bunlar gerici, bir takım gericiler bundan rahatsız olmuşlardır. Ve o gericiler dışarıdan da destek alarak bazı rivayetlere göre İngilizlerden, bazı rivayetlere göre başka mahfillerden destek alarak, silah alarak, ideolojik destek alarak vesaire Cumhuriyet rejimine karşı ayaklanmışlardır. Dolayısıyla bunlara gereken ders demir yumrukla verilmiştir. O zamanın gazetelerinde falan bunların karikatürleri çizilmiştir. Bu tür ifadeler kullanılmıştır. Verilmiştir ve yobazlar, yani yılan başları vesaire tasvirler şeklinde ve dolayısıyla artık yobazlığın son şeyleri de demleri de ortadan kaldırılmıştır diye anlatılır. Tabii buradan sonra bir süreç başlamıştır. Yani Cumhuriyet rejiminin tahkim edilmesiyle alakalı bir süreç başlamıştır. Daha doğrusu diktatörlük rejiminin diyelim. 1925-27 arası demiştim. Neden öyle dedim? Çünkü birincisi Şehzait hadiseleri bahane kılınarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ve şehir şehir birçok ilde onların mensupları yargılanmıştır. Öte yandan bütün bir İstanbul basını susturulmuştur. İstanbul basını önemlidir çünkü muhalif basındır. Yani radikallere muhalif basındır. Sadece İslami anlamda değil, yani sol görüşlü veya farklı görüşlere sahip basın mensupları da susturulmuştur. Yani Şevket Süreyyalar vesaireler İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Hani Suyu Arayan Adam kitabının yazarı malum İskilipli ile alakalı da ondan bazı anekdotlar alıyoruz biz, öğreniyoruz. Mahkemedeki vakarı ile ilgili, tavrı tutumu ile ilgili falan. Dolayısıyla burada aslında 1927'de 316 milletvekilli bir meclisin oluşmasıyla tamamen biatlı, tamamen Mustafa Kemal'e biatlı bir meclisin oluşmasıyla aslında rejim artık tamamlanmış, rejimin kuruluşu tamamlanmıştır. Bu şekilde bir rejim istenmektedir. Tek adam, yani bu biraz şeye benziyor. Bu Baasist Arap rejimlerine benziyor. Hatta onun atası diyebiliriz bu rejime. Yani ilk örnek olarak da görebiliriz. Çünkü örnek alanlar var. Mesela Tunuslu Bourguiba'nın meşhur bir sözü vardır. Ben ikinci Atatürk'üm diye. Bourguiba, Binali'den önceki liderdir Tunus'ta. Yani o dönemde zaten baktığınız zaman, ben mesela kitapta da ona atıfta bulunmaya çalıştım, Şeyh Said kitabında. Yani hatta bazıları bunu garip buldular. Yani sen bugünkü Suriye'deki olaylarla o zamanki şeyleri neden bu kadar, hani kitapta gelgitli bir değini var. Var, çünkü çok benzerlik var. Yani benzerlik biraz Müslümanların kaderinden kaynaklanıyor. İslami kimlik sahiplerinin kaderinden biraz kaynaklanıyor. Yani şimdi Şeyh Said hadiselerine baktığımız zaman arkadaşlar, ortada anladığımız anlamda bir isyan yok. Eleştiriler var, eleştiriler var, rahatsızlıklar var, sıkıntılar var. Bölgeye yapılmak istenen politikalarla, uygulanmak istenen politikalarla ilgili elbette eleştiriler var. Fakat bizim anladığımız anlamda, yani silahıyla, lojistiğiyle, plan programıyla, gezileriyle, ki anlatı böyle bir anlatıdır. Kemalist anlatı böyle bir anlatıdır. Bu Kemalist anlatıyı alıp bir İslami kahramanlık destanına çevirenler bizim kesimden insanlar. Bunu alıp bir Kürt milliyetçi destanına çevirenler de Kürt milliyetçi unsurları. Yani PKK'ya veya işte Kürt milliyetçiliğine, PKK daha sonra çıkıyor da, Kürt milliyetçiliğine tarih yazmaya çalışanlar. Şeyh Said'i bir dönem eleştirseler de, belli bir şeyden sonra, özellikle 60'lı yıllardan sonra Kürt tarih yazımı başlamıştır. Kürt milliyetçi tarih yazımı. Çünkü milliyetçiliğin tarihe ihtiyacı vardır. Bundaki çelişkiler, şunlar bunlar önemli değildir. Hemen hemen bütün milliyetçi tarih yazımları çelişkilerle ve yalanlarla doludur. Bunda istisna yok. Yani Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği fark etmiyor. Nitekim bir mantık örgüsü aradığınız zaman bu milliyetçi tarih olmamış oluyor. Bu başka bir şey olmuş oluyor. Ama bizatihi milliyetçilere tarih yazmak, milliyetçi ya da gençliğe diyelim ki milliyetçi fikirleri aşılayabilmek için onları tarihe götürmek gibi beşeri şeyin bir tavrı vardır. Çok doğaldır bu. Yani ilahi kaynaklarda da bu böyledir. Tarih bilinci önemlidir. Bugün de aslında bunun için buradayız. Bunun için bunları belki konuşuyoruz. Kur'an'ın 1/3'üne bakın, kıssalardan oluşur. Dolayısıyla tarih önemlidir. Ama tabii tarihe nasıl baktığınız, tarihten neyi nasıl alacağınızı araştırmanız vesaire, bunlar apayrı konulardır. Ama milliyetçi tarih yazımında genellikle, özellikle oryantalistlerle birlikte başlayan bir süreç vardır. Türk milliyetçi tarih yazımında da bu vardır, Kürt milliyetçi tarih yazımında da. Kürt milliyetçi tarih yazımının diğerinden farkı taklit etmesidir. Yani Türk milliyetçi tarih yazımını taklit etmişlerdir. Yani bakın mesela birçoğunun kitaplarına, gençliğe hitap eden tutun, birçok konuda benzer şeyler vardır. Yani alfabe değişiminden tutun, çabalarından tutun, bir sürü konuda yani o galebe çalmış olan milliyetçiliğin taklit edilmesi hali söz konusudur. Nitekim Şeyh Said hadiselerin hemen ardından özellikle milliyetçi aileler, Cemil Paşazadeler vesaireler, bunlar Suriye'ye geçeceklerdir ve orada Hoybun hareketini başlatacaklardır. Hoybun hareketi tamamen bu bahsettiğimiz dili üreten harekettir. Şimdi böyle gelgitli gitmek zorunda kalıyorum. Zaman da dar. 40 dakikaya nasıl bir özet sığdırayım diye. Şimdi öncelikle şunu kavrayalım kardeşler. Cumhuriyet tarihi dediğimizde aklımıza birkaç tane unsur gelsin. Yani hani Cumhuriyet tarihi dediğimizde aklımıza ne gelsin diye sorduğumuza cevap verebileceğimiz 2-3 tane böyle mihenk taşı şeyler olsun. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi istiklal mahkemeleridir. Yani istiklal mahkemeleri önemlidir. Rejimi tahkim etme mahkemeleridir. Bunlar mahkeme falan değildir. Biraz sonra konuşacağız belki detaylarını. Bir tanesi budur. İkincisi takrir-i sükun kanunudur. Susturma kanunu. Susturma. Herkesi susturmuşlardır ve takrir, zaten nutukta da Mustafa Kemal bu dönemden bahseder. Bütün icraatımızı takrir-i sükun döneminde yaptık der. Doğrudur bu ifade. Hakikaten de herkesin susturulduğu, konuşmanın, yazmanın, çizmenin yasak olduğu bir dönemde şey yapılmıştır. Yani hakikaten öyle de susturulmuştur ki insanlar. Mesela bir örnek, diyelim ki buraya gelmezden evvel mesela Eşref Edip Fergan İşte Sebil-ül Reşat Sırat-ı Mustakim dergisinin biliyorsunuz aynı zamanda yöneticisi, çıkartıcısı, yazarlarından biri. Daha sonra işte 50'li yıllarda yine etkili oluyor o dergi. Demokrat Partili yıllarda yazılıyor, çiziliyor. İçlerinden insanlar çıkıyor. Şemsettin Günaltay gibi başbakanlar da çıkıyor. Onu da eleştiriyorlar bilahare. 1925'te bu mahkemelerde yargılanıyor ve kendisiyle anlaşma yapılıyor. Ya yani anlaşma demeyeyim de zaten susturuluyor işte. Yani dergi de çıkartamaz, artık yazamaz da. Ne zaman? Ta ki dergi 48'de tekrardan basılmaya başlar. Yani 23 yıllık aşağı yukarı bir süre. Yani zaten biz buna 25-30 yıllık bir dilim diyoruz. Fetret dönemi olarak nitelendiriyoruz. Herkesin susturulduğu ama yoğunlukla tabii ki Müslümanların susturulduğu bir dönem. Nedir bu fetret dönemi dediğinizde mesela şöyle bir kriter olsun diye 1944'e kadar İslam'la bağlantılı kitap sayısı 8 ki onlar da zaten rejimin matbaalarında basılan kitaplar, işte askere din kitabı falan gibi bir, işte Elmalılığın şeyini bir kenara koyarsak, hani onu ayırırsak o ayrı bir hikaye, ama baktığımız zaman İslam'la bağlantılı şey sayısı 8. Şimdi böyle bir yapıdan, böyle bir toplumsal şeyden ne bekleyebiliriz? Böyle bir siyasal ortamdan ne bekleyebilirsiniz? Hakikaten çok zorlu, sıkıntılı yıllar. İşte bu yılların başlangıcı 1925 ile birlikte başlatabiliriz bunu. Yani mefkure olarak belki ana mefkure olarak daha öncesinden başlamış bir şeyler var ama somut fiili ortaya dökülmesi bununla ilgili. Aslında burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazen bu yanlış anlaşılabiliyor ya da bir takım seküler siyaset teorisyenlerince farklı şey yapılabiliyor. Şimdi rejimin kuruluşundaki Türk milliyetçiliği dini bir algıydı. Yani İslam'a karşı konuşlanmış olan bir ideolojik algıydı. Yani üst kimlik İslam'dı ve o üst kimliğin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Nitekim mesela Lozan sonrası İsmet İnönü'nün sarf ettiği bir söz vardır. İşte hocaları toptan kaldırmadıkça biz bu işi başaramayız diyor. Ve bunu şimdi yapmazsak başka hiçbir zaman da kolay kolay yapamayız diyor. Çünkü Lozan'ın o rüzgarı var o zaman, başarı rüzgarı. Tırnak içerisinde bir zafer olarak o dönemde şey yapılıyor ve o Lozan'ı başarmış olan adamların artık inkılap sürecini hayata geçirmeleri lazım. Bu da hocalarla başlamak gerekiyor diyor yani İnönü. Bunu Kazım Karabekir'e söylüyor. Kazım Karabekir anılarında bunu yazar. Daha sonra Mustafa Kemal'den de bunu duyduğunu söyler. Şimdi hocalar dediğimizde şudur. Hocalar işte İskilipli gibi insanlardır. Yani nesil yetiştiren insanlar. Yani o dönemin beyin takımı. O dönemin nesillerini yeniden ve yeniden yetiştiren insanlar. Yani işte hocalar ortadan kalkacak ki yeni bir işte batılılaştırılmış yeni bir nesille, onların eğitim sistemiyle, işte köy enstitüleri vesaireyle rejim hem kendini tahkim edecek, yenileyecek, nesli yetiştirecek ve kendine uygun bir nesil, yani 10 yılda 15 milyon genç yaratık her yaştan yapabilsin. Bu hocalarla olmaz. Bunların ortadan kaldırılmaları gerekir. İşte İstiklal Mahkemelerinde o yüzden ziyadesiyle bu hocalardan idam edilmiştir. Kimileri sürgünlere gönderilmiştir. Kimileri bir daha ülkeye dönemez hale gelmek durumunda kalmıştır. Kimileri de işte İskilipli Atıf Hoca gibi ibret-i alem olsun diye işte 3 gün boyunca meclis önünde Ankara'da işte sallandırılmıştır ki insanlar şu mesajı alsınlar. Bakın biz sizin önderlerinize, hocalarınıza, büyüklerinize, sizin alimlerinize bunu yaparsak varın düşünün size ne yapmayız. Şimdi bu klasik işte 60'lardan 70'lerden itibaren bazı rejimlerin uyguladığı politikadır. Yani Suriye ihvanı yıllarca biliyorsunuz herhangi bir sempatizanlık bile bırakın üyeliği idamla, anayasada madde vardır, idamla yargılanmayı getirmiştir. İşte malum yaşanan Hama olayları vesaire, bugün yaşananlara baktığımızda çok öncesinde bu tip cezalandırmalar hep vardır. Bu Mısır'da da olmuştur, Suriye'de de olmuştur, Tunus'ta da olmuştur. Dolayısıyla işte bunun ilk örneği bizim Cumhuriyet dönemidir. Şimdi ilginçtir mesela İskilipli Atıf Hoca, biraz böyle iç içe geçerek anlatıyorum ama hani biraz dram anlaşılsın diye, yani Giresun Mahkemesi'ne beraat etmiştir. Çünkü Giresun Mahkeme heyeti işin ciddiyetinin farkında değildir. Beraat ettiği halde bırakılmamıştır, bakın serbest bırakılmamıştır. Tekrar Ankara'ya getirilmiştir. İstanbul'a dönmesi lazım normalde, evine gitmesi lazım. Beraat etmiş bir adamı sen niye halen tutuyorsun? İskilipli mahkemelerinde briefinglendirme, şifreli mesaj ya da briefinglendirmeler vardır. Yani meseleyi tam anlayamayan şeylere mesajlar geçilir. Olayın vahameti anlatılır veya işte o mesajlarla iletilir. Dolayısıyla buradaki hedef istiklal mahkemelerinin, hakimlerinin, savcılarının anılarında da vardır. Hedef inkılapların ruhu adına hareket etmektir. İnkılapların, bakın, hukuk mahkemeleri olduğunu bazen söylerler ama inkılapların ruhu adına hareket ediyorsunuz. Peki nasıl olacak bu? Yani bunu daha rahat anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kelali, İstiklal Mahkemeleri Reisi, vakit muhabiri mahkeme salonuna şapkayla geldiği için döverek merdivenlerden aşağı atmış ve çok affedersiniz, tabiri söylemek zorundayım ağzına çıkan, annenden de mi şapkalı doğdun şeklinde bir ifade kullanmıştır bu şahsa karşı. Yani şapkayla, yani sosyolojik ortamı anlayasınız diye bu örneği veriyorum. Yani şapkayla bir mahkeme salonunda bulunmak, hatta şapkayı bizatihi giyiyor olmak, ya gayrimüslimlerin tavrı olarak, ya batı hayranlarının, ya da züppelerin tavrı olarak algılanırdı o zamanki o meşhur Cumhuriyet kadrosu tarafından bile. Ama ne zaman ki şapka kanunu çıktı, ondan sonra bu heyetin içinden insanlar da şapka arar hale geldiler. Mesela Mustafa Kemal'in ziyareti esnasında Kelali içeriye attırdığı bir şahsı, şapkadan ötürü içeriye attırdığı bir şahsın diyor ki onun şapkasını getirin bana. O içeride kalsın ama şapkasını bana getirin. Yani şapka takmak zorundayız. Şimdi gülünç geliyor ama o sosyolojik ortamı bize aslında anlatıyor. Dolayısıyla bir anda insanların işte zihniyetlerini değiştirmeleri, dönüştürmeleri istenmiştir. Mesela denir ki İşte şapka hadiselerinden ötürü istiklal mahkemeleri il il dolaştı. Tam bu oldu ama şapka kanunu çıkmadan evvel de istiklal mahkemeleri, mesela Tokat İstiklal Mahkemesi şapka kanundan bir ay evvel Tokat'a gitti ve orada beyanname dağıttı şapka giyilmesine dair. Şimdi bakın, daha kanun da çıkmamış ama insanlara, siz insanlarda bir ihtiyat oluşturmaya çalışıyorsunuz, hatta zorluyorsunuz. Hani bazen denir işte Kemalist iddialar arasındadır, işte canım sadece memurlara zorunlu kılındı, halkın böyle bir zorunluluğu yoktu ki diye. Ama siz Anadolu'ya gidin, hep şu hikayeleri dinlersiniz. İşte şehre kadar şeyle inmiştir, orada şapkasını takmıştır, atının veya merkebinin işte şeyine almıştır, şapkayla dolanmıştır. Sonra işte döndüğünde, köyüne geldiğinde de ya duvara asmıştır ya işte sandığa koymuştur. Hani bir daha şehre inerken giymek üzere. Şimdi peki nasıl oluyor bu? Veya Galata Köprüsü'nün başında niye insanlar, memurlar bekliyorlar? İnsanları sorgulama adına, veya Kastamonu'da neden kumaş kalmıyor? Yani Kastamonu'ya gitti Mustafa Kemal, niçin bütün bir halk o şapkayı giymek zorunda kalıyor? Hele hele çok fahiş fiyatlarla, yani 3 kuruşluk şeyler 120 kuruş gibi rakamlara satılıyor. Memurlar taksitle, yani maaşlarından kesilerek yıla bölünüyor. Memurlar borçlandırılıyor, yani bir şapkayı takabilmek için. Yani o şapka o kadar pahalı ki falan gibi. Tabii burada iç içe geçti. Ben şapkadan çıkayım, İstiklal Mahkemelerinden dolayı belki girdik buna. Şeyh Said vakasına dönersek, tabii ki Şeyh Said vakasının kendine özgü şeyleri de var. Yani mesela diyelim ki Cibranlı Halit'in başında olduğu Azadi örgütü gibi. Şimdi ben kısa kısa böyle sloganik cümlelerle geçeceğim, vaktimiz az olduğu için. Azadi örgütünü Kürt milliyetçileri bize milliyetçi bir örgüt olarak aktarırlar. Yani bağımsız Kürdistan kurmaya çalışan, başında da Cibranlı Halit'in ve Yusuf Ziya'nın bulunduğu bir örgüt olarak. Kimi Kürt milliyetçileri Şeyh Said'i de bu örgüte üye yaparlar, kimileri de derler ki hayır, onun bu örgütle hiçbir ilişkisi yoktu. Yoktu diyenler onu onore etmek için yoktu demezler. Tam tersine esas liderler Cibranlı Halit, Yusuf Ziya gibi adamlar, bunlar veya Doktor Fuat gibi şahsiyetler önemli şahsiyetlerdi. Bunlar entelektüel şahsiyetlerdi. Kürt milliyetçiliğinin ne olduğunu iyi biliyorlardı. Bağımsız Kürdistan kurma mücadelelerini ortaya koyuyorlardı. Şeyh Said gibiler de alandaki, sahadaki adamlardı. Bunlar tutuklanınca iş Şeyh Said'in eline düştü. Mecburen Şeyh Said bir de erken ayaklandı. Ayaklanmaması gerekiyordu. Erken bir tarihte ayaklandı. Ve o yüzden bu zaaflara düşüldü diye bir tarih anlatısında bulunurlar. Şimdi ben bu kitapta, belki bu kitabın o anlamda, hani kendimiz yazdığımız için söylemiyoruz da, o anlamda belki bir takım ilkler var bu kitabın içerisinde. Bugüne kadar Kürt milliyetçi anlatısı hiç eleştirilmemişti bu anlamıyla. Yani Şeyh Said mesela, Şeyh Said'e bakışı önemli. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları Yani bu anlatının zaafları, bu anlatının içerisindeki yalanlar, yani o kadar basit hakikaten insanların akıllarıyla dalga geçen iddiaları var ki bu insanların. Kendi tezlerini şey yapıp sağlamlaştırabilmek için. Yani Şeyh Said'in davası asla İslam'la şunla bununla ilgisi yoktu. Bunu zaten mahkeme heyeti de ikrar etti. Bunu çıkartılan kanunlarla da ikrar ettiler. O iyi bir milliyetçiydi. Ama dini de kullandı. Bunu sadece Kürt milliyetçileri değil, bunu Fikret Başkaya'dan tutun, İsmail Beşikçilere kadar götürün. Ne kadar adam varsa, sol sosyalist kesimden ve milliyetçi kesim, Kürt milliyetçi kesimlerden ne kadar insan varsa tek bir ağız birliği yapmışlardır bu konuda. İlginçtir. Mesela Abdullah Öcalan'ın Şeyh Said şeyleri vardır. Orada Mustafa Kemal'i haklı bulur. Mustafa Kemal'i merhametli, işte Anadolu'nun bağrından çıkmış, İngilizlere karşı mücadele vermeye çalışan antemperyalist falan bir şahsiyet olarak şey yapar. Ama İngilizlerin burada bir örgütü vardır. İsmet İnönü onun içerisindedir. Ve onlara karşı bir mücadele de vermektedir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal aslında Kürt demokratik hareketini, daha doğrusu Türkiye'deki Kürtlerle Türkler arasındaki demokratik şeyi sağlamaya çalışan bir liderdi. Ama gerek İngilizler, gerekse Şeyh Said gibi işte tarihin akışını iyi hesaplayamayan adamlar Mustafa Kemal'i maalesef işte katliamlar yapmaya, yanlışlar yapmaya ittiler. Abdullah Öcalan böyle anlatır. Şimdi tabii milliyetçi liderlik, milliyetçi liderliği över. Yani böyle bir şey var. Tabii burada başka hikayeler de var ama oraya girmeyelim, konumuzu aşmasın. Ama yani ne bileyim, mesela Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun birinci maddesini işte rejimin Şeyh Said isyanının niteliğinin İslami olmadığını ispatı konusunda kullanan tarihçiler dahi vardır. Osman Aydın gibi mesela çok önemli bir şahsiyettir Kürt milliyetçiler arasında. Milliyetçi tarih yazımı şeyinde, o literatürde önemli bir yeri vardır. Saygı duyulan bir insandır yaşı itibariyle de. Yani Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun birinci maddesi arkadaşlar, bakın 1920'de çıkmış bir kanundur asker kaçakları için, ama ardından bu kanun Türkiye'de ilk olarak, orada bir kelime de geçer, ilk olarak irticai faaliyetleri, yani aslında tümden sosyolojik olarak İslami yapıp etmeleri ve İslami kimlik sahiplerini rahat yargılayabilmek için değiştirmiş bir kanundur. Yani bunu bile alıp, yani Müslümanlara açılan bir savaşın aracı olan bir kanun maddesini bile alıp Kürt milliyetçiliğin ispatında kullanmaya çalışan bir anlayıştan söz ediyoruz. Çok komik bir şey bu. Ama komik olduğunu ancak içine girince, o kitaplara biraz bakınca, o anlatıya, o anlatının içine girince anlıyorsun. Şeyh Said'le ilgili o uydurmaları dinleyince anlıyorsunuz. Peki Şeyh Said neydi o zaman? Yani diye sorabilirsiniz. Ne yapmak istedi? Ne oldu? Şimdi Şeyh Said aile olarak zaten bölgede saygın bir aile. Ta işte 2. Murat zamanından beri medreseleri olan, bölgede faaliyetler gösteren, saygın bir aile, aynı zamanda ticaretle uğraşan zengin de bir aile. Tabii bu zenginliğini Şeyh Said hayatı boyunca Allah yolunda çok değişik vesilelerle kullanmış bir insan. Bir örnek verelim mesela. Doğuda medreseler meşhurdur. Medreseler açılırken genelde tabii ki oradaki şeyhlerin falan çok fazla şeyleri olmadığı için himmet toplarlar. Ve bir nevi hani alan el veren elden üstündür şeyi vardır ya, yani insanların ister istemez ayağına gidip insanlara derdini anlatıp işte medreseye de 2-3 öğrenci koyup işte buraya himmette bulunun ki hani buradaki öğrenciler artsın. Çünkü bunların bir maliyeti var, orada kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar vesaire. İşte Şeyh Said mesela hiç böyle bir şeyin altında kalmamıştır. Çünkü kendisi medreseyi açmıştır, içine 20-30 tane 50 tane öğrenciyi koymuştur. Ve ondan sonra himmet sahiplerine örnek olarak göstermiştir. Hani bakın bizim medresemiz işliyor. Eğer Allah katında ecir kazanmak istiyorsanız medreseye katkıda bulunabilirsiniz demiş. Hiç kimse eyvallah etmemiştir bu anlamda. Ne kendisi, ne oğlu, ne ailenin diğer fertleri. Dolayısıyla böyle bir şey vardır. Aynı zamanda bölgeniz bir nevi doğal sahipleri, doğal yöneticileridir bu insanlar. Yani doğaldan kastım şu. Mesela bugünkü yönetim gibi algılamayın. Orada mesela diyelim ki bir kaymakam, bir vali var ama o insanlar çok etkili değiller. Yani esasen hem siyaseten hem dini açılardan hem siyaseten bölgenin insanları, bölgenin gerçek sahipleri, bölge insanının dertleriyle dertlenen, problemlerini çözen, kavgalarda, evliliklerde, boşanmalarda, mirasta, şunda bunda kendisine danışılan, dediğim gibi problemleri çözen, hakim pozisyonunda olan insanlar, bu insanlardır. Şimdi Şeyh Said de bunların öncülerindendir, önde gelenlerindendir. Dolayısıyla ben kitapta da onu vurgulamaya çalışıyorum. Şeyh Said bu insanların en ufak bir tırnağına dahi zarar gelmesini istemeyen şahsiyetler arasındadır. Kolay bir şey değil. Yani bir insana böyle isyan etti, kafa tuttu, baş kaldırdı demek kolay. Yani hikayeyi dinlerken hoşumuza gidiyor olabilir. Ama biz Müslümanız, biz gerçekçi olmak zorundayız. Tarihe de böyle bakmak zorundayız. Bir takım Kürt milliyetçilerinin veya bir takım Kemalistlerin yaptığı gibi anakronik şeylere düşmemeliyiz. Bakın Kemalist tarihçilerde de bu vardır. Anakronizm. Yani tarihsel olarak öyle şeyleri savunuyorsunuz ki bugün savunduğunuz şeye tarihten destek bulabilmek için yeniden bir tarih yazımı ortaya koyuyorsunuz. Derdimiz bugün aslında. Bugün insanların kafalarını şekillendirmek ama tarihten güç almak için o tarihi yeniden yazıyorsunuz. Aslında o tarih öyle gelişmedi. O şekilde olaylar cereyan etmedi. Burası bizim açımızdan önemli. Peki ne oldu? Şu oldu. Evet, Cibranlı hali tutuklandı. Doğru. Bölgeye yönelik rejimin niyetleri vardı. Bunlar da az çok biliniyordu. Mecliste gizli oturumlarda konuşuluyordu. Amenna. Fakat bu anlamıyla rejime kafa tutacak bir güç, bir sosyolojik güç, bir siyasal güç ve bir lojistik güç de bölgede maalesef yoktu. Hatta mahkemelerde bunu Şeyh Said söyler. Der ki biz mesela en meşhur şeyi şudur. Zaptı raptı hükümet falan yapmadık. Ahali yek diğerine zulmetmesin dedik. Yani olayların içine dahil oluş biçimini ahalinin yek diğerine zulmetmemesi için olduğunu ifade eder Şeyh Said. Evet, gerçekten de mecburen olayların içerisinde. Olaylar o kadar hızlı gelişmiştir ki. Ben torunuyla görüşmüştüm Diyarbakır'da. Şeyh Said'in Piran hadisesinden önce iki defa daha. Bu arada Piran hadisesini tabii bahsetmedik, hakkınızı helal edin. Bu bir düğün hadisesidir. Olayların başladığı hadisedir bu. Piran'da, Diyarbakır'da bir düğün vardır. Orada kaçaklar vardır. 5 kadar kaçak. Onların teslimi için 10 kadar asker gelir oraya. Başlarında bir subay vardır. Ve teslim edilmelerini ister. Tabii doğuda bir gelenek vardır. Yani mümkün değil. Yani siz bir düğünde veya bir misafir, size sığınmış insanı teslim etmezsiniz. Şehzade der ki yani bu düğünümüz var. Hani bu düğün bitsin. Ardından siz hükümetsiniz, ne yaparsanız yapın. Şu anda hani biz bunu yapamayız şeklinde. Tabii o ağız dalaşı olur. Heyecanlı insanlar da vardır, Şeyh Abdurrahim gibi. Silahlar patlar ve hem ölüm olur subaylardan. Hem de işte bir anda bir takım bölgelerde de şeyler başlar. İşte tozun dumana katıldığı bir süreç başlar, öyle söyleyelim. Şimdi burada Kemalist anlatıda Şeyh Said'in bunu zaten çok önceden planladığı silahlarıyla, lojistiğiyle, bilmem nesiyle, yaptığı toplantılarla şey yaptığı söylenir. Hakeza demin de bahsettim. İslamcı anlatılarda da bir kahramanlık destanı olarak yazılır. Şeyh Said hazırlandı bu işe. Şöyle dolaştı. Böyle köylere gitti. Böyle liderlik yaptı. İşte hilafetten bahsetti. Bilmem Hazreti Peygamber'den, sünnetinden bahsetti. Şu bu falan. Bakın bu sözlerin, yani internet ortamında da çok vardır, bir takım kitaplarda vardır. Bu sözlerin %99'unun hiçbir temel şeyi yok, tarihsel delili yok. Şunu diyebilirim, kitapta da onu söylüyorum. Yani tabii ki Şeyh Said bu konularda müzdaripti, tabii ki bu tip şeyleri olmuş olabilir. Ama bu asla bir kıyamın, bu anlamda bir kıyamın örgütlenmesi. Çünkü basit bir şey değil, bakın. Halkı peşinize takıyorsunuz bir amaç uğruna. Mesela özellikle hilafet diyenleri ben çok çok yadırgıyorum ve eleştiriyorum İslami kesimden. Hilafet için ayaklanmıştı. Hilafet için bakın bir yıl geçmiş üzerinden. Hilafet kaldırılmış, üzerinden bir yıl geçmiş. Konuşmalarında bir ikisinde hilafetten bahsettiğinden ifade edilir. Onun dışında yani düşünebiliyor musunuz? Binlerce insanı hilafeti yeniden ihya etme adına bir maceranın içine sürükleyeceksiniz. Bu olacak iş değil. Böyle bir şey de yok zaten. Vesikalara indiğiniz zaman, konuşmalara baktığınız zaman, mahkeme savunularına baktığınız zaman, kendi aralarındaki konuşmalarına baktığınız zaman böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Ha, şunu diyebilir miyiz? Hilafetin kalkması büyük bir elbette ki. Bütün İslam dünyası muzdaripte elbette ki. Ama bakın, güçlü olan Arap çevrelerin dahi, mesela Reşit Rıza 1926'da Mısır'da hilafet toplantısına katılmış. Yani Araplar dahi bu noktada o gücü tekrardan ihya edecek, hilafeti ihya edecek gücü kendilerinde bulamıyorlar. Veya şöyle düşünelim. O bir yıllık süreçte bir tek Şeyh Said miydi bu işin yükümlülüğünü üstlenmiş olan? O kadar alim, o kadar şahsiyet var. Bunlar bilmiyorlar mıydı hilafetin farz olup olmadığını, hilafet düşmüşse eğer onu yeniden ayağa kaldırmanın önemli olup olmadığını? Dolayısıyla ben şu anlamda söylüyorum. Yani Müslümanların gerçekçi olması, hayata sahih dokunuşlarda bulunmaları açısından bunu önemsiyorum. Yani kendimize kuleler inşa etmeyelim. Kahramanlık hikayeleri yazmaya da bizim ihtiyacımız yok. Bakın ben Şeyh Said benim gözümde bir kahramandır ama kahramanlığı bu anlatılan hikaye üzerinden değildir. Mesela neredendir biliyor musunuz kahramanlığı? Bakın halkın hakikaten dediği gibi yek diğerine zulmetmemesi için o kadar çok çaba göstermiştir ki o tozun dumana katıldığı süreçte bakın mahkeme kurmuştur. İnsanları şey altına almıştır. Koruma altına almaya çalışmıştır. Mesela Diyarbakır muhasarası yapmak istememiştir. Çok böyle destansı bir şekilde anlatılır. Hiçbir şekilde Diyarbakır şeyine çıkmak istememiştir. Hani Ömer'in Mısır'ı fethetmek istememesi, İran'a gitmek istememesi gibi bir şeydir bu. Yani neden ama baktığınız zaman çok ulvi sebepleri vardır değil mi Ömer'in? Der ki ya yetişmiş insan unsurumuz yok der. Aynı şeyler Şeyh Said'de de var. Bu şu anlama gelmiyor. Vakayı görmemek, gelen tehlikeyi görmemek, eleştiri sunmamış olmak. Hayır bu anlamlara gelmiyor. Biz de bugün pek çok eleştirilerde bulunuyoruz değil mi? Gerek rejime yönelik olsun, gerek bir takım siyasal hareketlere yönelik olsun. İçinde bulunduğumuz ahvali tartışıyoruz değil mi? Ama bu bir takım işte boyumuzu aşan bir takım işlere fütursuzca dalacağımız, girişeceğimiz anlamında taşımıyor. Şunu söyleyeyim. 2-3 defa o torunuyla yaptığımız görüşmede Şeyh Said'in Piran'dan önce 2 defa daha provoke edildiğini. Mesela Cibranlı Halit'in yakalanmasının böyle bir hadise olduğunu, bölgede tansiyonu ölçüyorlar. Cibranlı Halit önemli bir şahsiyet. Zaten bir Osmanlı subayı. Hamidiye alayları komutanlarından ve bölgede de çok sevilen insanlardan bir tanesi. Ben kitapta onu vurguluyorum. Cibranlı Halit asla milliyetçi bir insan değil. Kürt milliyetçiliğiyle hiçbir ilgisi yok. Bağımsız Kürdistan'la hiçbir ilgisi yok. Cibranlı Halit'e baktığınız zaman karşınızda İslami, ciddi İslami eğitimi almış, İslamcı bir şahsiyet görürsünüz. Şer'i hususlarda kitap yazacak kadar işte ilmihal yazacak kadar ve ne yaptığını çok iyi bilen bir insandır Cibranlı Halit. Bu anlamıyla ona da haksızlık etmemek gerekiyor. Tam tersine Kürt milliyetçi ailelerinin Şeyh Said hadiselerinden yaklaşık bir hafta 10 gün sonra haberdar olduğunu anılarından görüyoruz bakın. O çok övdükleri, içinde olduklarını söyledikleri adamların anı kitaplarına bakın. Bakılmadığı için bilinmiyordu bugüne kadar. Hani ben böyle çok anormal bir şeye girip de arkeoloji çalışması falan yapmış değilim. Sadece gittim onların anı kitaplarına baktım ve şunu gördüm. Bu adamlar bir hafta 10 gün sonra haberdar oluyorlar. Bir takım aileler bunlardan, varlıklı aileler bunlar. Rejime uçak, tayyare diye geçiyor işte şeylerde. Uçak hediye ederek yargılanmalardan sıyrılıyorlar. Ya, sıyrılmak da değil. 10 yıl kadar falan gene cezalar alıyorlar. Daha sonra da memleketten kaçıyorlar. Ama haberleri dahi yok bu olaylardan. Ne olmuş, ne bitmiş, Piran'da ne olmuş? Çünkü olaylar zaten aniden gelişiyor. Bir de böyle bir örgütlülük, böyle bir hazırlık şeyi onlar içerisinde de yok. Bu sonradan uydurma bir hikaye. Sonradan kahramanlaştırılıyor. Bakın çok ilginçtir. Hoybun diskuru diye bir şey vardır. Yani Hoybun jargonu, literatürü diye. Nedir bu? Bakın mesela Şeyh Said'e de böyle konuşturmuşlardır. Başkalarını da. İdam sehpalarında bir takım Kürt büyüklerini de diyelim. Doktor Fuatları falan. Nedir? İşte hep aynı cümlelerdir. İşte bağımsızlık yolunda öldü. Özgürlük ve bağımsızlık ve aydınlık yolunda öldüğümden dolayı işte şeref duyuyorum. Torunlarımız intikamımızı alacaklardır falan diye başlayan cümlelerdir bunlar. Herkese aynı cümleler söylettirilmiştir. Bu bir diskurdur. Üretilmiş bir şeydir bu. Bu konuda araştırma yapmış olan insanlar da vardır. Dediğim gibi biraz evvel hani tarih üretiliyor ya, tarih yazılmak zorunda. Tarihte bol kahraman üretilmek zorunda. Bol destan ortaya konmak zorunda. Yani sizin destanlarınız varsa herkesin destanı var. Destanlar yazılmak zorunda o milliyetçi bilinci diri tutmak için, bugüne dair bir ihtiyacı karşılamak için. Bakın altın tekrardan yazıyorum. Çiziyorum. Şeyh Said hadiseleri ilgili yazılan kitaplara bakın zaten çoğunlukla 2000'li yıllardadır. Yani özellikle hani 2003'ler, 4'ler, 7'ler, 2010 çünkü ihtiyaç vardır buna. Ve burada tabii pragmatik bir tavır vardır. Kürt milliyetçinin tavrı pragmatiktir burada. Yani Şeyh Said önemli bir şahsiyet olduğu için onu sahiplenir ama aynı zamanda aslında dindarlara, şeyhlere, tarikatlara ciddi eleştirileri vardır. Onları işbirlikçi olarak nitelerler. Rejimle işbirliği yapmaktan bahsederler. Yani düşünebiliyor musunuz bakın. Şeyh Said hadiseleri olmuş, 47 insan idam edilmiş, ardından 10 binlerce insan katledilmiş, 500 bin kadar insan zorla göçe tabi tutturulmuş. Bölgede ciddi bir demografik yapı değişimi söz konusu olmuş. Balkanlardan, Kafkaslardan insanlar getirip işte toprak sahibi etmeye çalışmışsınız o bölgede. Türk etnik köken olarak ifade etmişsiniz ve değişim yapmışsınız. Şehzade ailesi mesela işte Tekirdağlara, Çanakkale'lere, yani batıya işte Aydınlara, şuralara, buralara yollamışsınız. Bir sürü Kürt aileyi işte yine Trakyalara, Ege'lere yollamışsınız falan. Şimdi ciddi bir şey var. Yani bir devlet politikası burada uygulanıyor. Bir dönem Ermenilere yapılan şeylerin bir kısım benzeri şeyler bu sefer de işte Müslüman Kürt halkına yapılıyor. Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani bunlar Kürt olduğu için yapılmıyor bakın. Bunu iyi kavrayalım. Bunu kavrayamazsak bizde de milliyetçi tortular oluşabiliyor bununla ilgili. Bakın Kürt oldukları için değil, Müslüman oldukları için, İslam'a sahip çıktıkları için. Yani üretilen Türk milliyetçiliği, bakın Kürt milliyetçiliğine karşı üretilmedi arkadaşlar. Altını çizelim bunun. Türk milliyetçiliği, Türk ulusalcılığı İslam'a karşı üretildi. Bütün literatürüne bakın, İslam karşıtlığı üzerine oturmuş bir literatürdür. Herhangi bir milliyetçilik karşıtlığına oturmuş değildir. Çünkü var olan din hayat algısı, siyaset algısı, yani hayatın tüm alanlarına yayılmış olan o bilinçlilik hali İslam'dır. Dolayısıyla adam buna karşı bir şey üretmeye burada çalışıyor. Mesela bir örnek verelim. Hep dil yasakları ile ilgili Kürt coğrafyası örnek verilir. Halbuki Balıkesirler'de, Bursalar'da bakın o dönemdeki uygulamalara şöyle geçer. 1926 Türk Ocakları toplantılarına ifadeler şöyle geçer. Yabancı dilde konuşanlara belediyeler ceza vermeye başladılar. Bu iyi bir şeydir. Bunu yaygınlaştırın. Yabancı dil dediği ne? Mesela Boşnakça. Mesela Arnavutça. Tabii oradan gelmiş insanlar. Bu Rusya'ya, Balıkesir'e nereden gelmişler? Mübadele yoluyla gelmişler. Yabancı dil dediği ne? Bu insanların ana dilleri. Yani sadece Kürt bölgelerinde uygulanmış uygulamalar değildir bunlar. Peki amaç ne? Bakın, adet ve ananeleri tahfif etmeliyiz. Adet ve ananeleri tahfif edici söylemler geliştirmeliyiz diye o toplantılarda kelli felli adamlar, dilciler, tarihçiler birbirlerine telkinlerde bulunmuşlardır. Ne demek adeti ve ananeyi tahfif etme? Yani adamın oturuşunu, kalkışını, yemek yiyişini, üzerindeki kıyafetini bakın. Ve bütün bir milli misak coğrafyasında bakın. Sebep? Çünkü her şeyle İslam'ı hatırlatıyor. Boşnakça'ya açılmış olan savaş da İslam'la alakalı. Çünkü bütün Boşnak literatürü de İslam'la yoğrulmuş bir literatürdür. Arnavut literatürü de böyledir. Dolayısıyla Kürt literatürü de böyledir. Yani Türk ulusalcılığı eşittir İslam düşmanlığı denirse eğer haksızlık edilmiş olmaz. Baştan aşağıya bütün unsurlarıyla bir dini üretimdir ulusalcı retorik, ulusalcı üretim. Nitekim Kürt milliyetçiliği, onu taklit eden Kürt milliyetçiliği de evet, Türk milliyetçiliğine karşıdır ama İslam'la olan şeyine baktığınız zaman aynı şekilde orada da bir takım işte ateist, materyalist şeyden gelen insanların yoğunlukla bu işin başını çektiklerini ve bir süre sonra özellikle 1930'lu yılların sonlarından itibaren yavaş yavaş, ama onlarda biraz daha yavaş gelişmiştir bu, yavaş yavaş tarikatları, şeyhleri, hocaları ciddi suçlamaya başladıklarını, işte başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi. Bunlar yüzünden hilafet ve İslam ümmetçiliği fikri, İttihat-ı İslam yüzünden milliyetçilik fikri gelişemedi. Eğer işte Paris toplantılarında şurada burada eğer bu ciddi fikirler ortaya atılabilseydi biz bugün Kürtlerin birliğini sağlamış olabilirdik. Bir Kürdistan coğrafyası oluşmuş olabilirdi. Bakın bütün bu söylemlerde yine İslam karşıtlığı, İslam'ı bilinçlilik haline karşıtlık üzerine konuşlanmıştır. Zaten BDP ve PKK'nın da öncülerinin şeyine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Zaman zaman bazen askerlere bunu ifade ederler. Beraber laikliği koruyalım falan diye. Bazen söylerler yani işte televizyonlarda duyarsınız yani. Deniz Baykal'a sitem eder. Hani şeriat karşıtı dedin diye ağzından kaçırır mesela gibi. Yani bu algı da bunun üzerine oturmuştur. Bunun altını çizelim. Her ülkede her sosyalist din düşmanı değildir. Yani gidin Arjantin'e. Yani orada rahipler falan görürsünüz sosyalist. İlla böyle olmak. Arap ülkelerinin bir kısmında bu derece bir din şeyi yoktur. Mesela işte şimdi Mısır'a bakıyorsunuz mesela değil mi? Evet laik şeyler vardır ama bu anladığımız anlamda bir yaygınlık arz etmez bizdeki gibi. Mesela 1928'de işte İhvan kurulmuştur. Mücadele vermiştir. 30'lu yıllarda gelişmiştir. 40'larda gelişmiştir. Hani orada ayrı bir şey olarak gitmiş. Ama bizdeki aynı döneme bakın. Bizdeki aynı dönem tamamen adeta Stalin dönemini andırır. Şimdi Suriye ile benzerlik dedim. Onunla bitireyim. Fazla da başınızı ağrıtmamış olayım. Şundan dolayı benzerlik kurdum ben. Mesela o dönemde iftiralar atılıyor. Dış destek var diye dışarıdan destekle yani Şehzait ve arkadaşları kızıştırıldılar rejime karşı bölgede şey yapmak için diye. Şimdi bu hiçbir zaman ispatlanabilmiş bir şey değildir, biliyor musunuz? Hiçbir vesikası bir şey, hiçbir şey yoktur bunun. Bu bir ara dillendirilmiştir, sonra da geri çekilmiştir. Ama bunu daha sonradan Kemalistler balon gibi şişirmişlerdir. Yani işte Şehzade gelen İngiliz katalogları falan. Diyelim ki gelmiş olsun. Zaten silah satan kaç tane şey var ki o dönemde? Ya eğer gerçekten silah alacaksa bu adam, bir şekilde eline İngiliz katalogları da geçebilir. Ki bunun doğruluğu hiçbir şekilde ispatlanmış değildir, bakın. Sadece bu bir iddiadır. Uğur Mumcu'nun kitabında da iddia olarak yer alır. Deniyor denir. Miş denir. Bakın araştırmacıdır ama mişli cümlelerle konuşur. E diyelim ki bir başkası da der ki, Müslüman falan değil, işte Avni Özgülen mesela, der ki ne olur der, yani silah alacaksa adam elbette, yani birilerinden alacak, kim satıyorsa ondan alacak, yani eğer bir mücadele verecekse ne yapacak, yani kuzu kuzu katledilmeyi mi bekleyecek? Yani amiyane tabirle, eğer teşbihte atalım, şeytan satıyorsa o silahı, siz kendi canınızı, dininizi, malınızı, ırzınızı, namusunuzu korumak için şeytandan o silahları satın alabilirsiniz, gücünüz varsa. Çünkü burada Rabbimizin ismet olarak, insanın Adem'den bu yana ismet olarak sıfatlandırdığı, dokunulmaz kıldığı, insanın doğumundan itibaren, bunun Müslüman, Hristiyan, Yahudisi yok, her insan için geçerli olan o din, akıl, nesil, can, mal emniyetini korumak için her insan her türlü yola başvurur. Yeter ki meşru, bu anlamıyla meşru olsun. Dolayısıyla dediğim gibi hiçbir ispatı yoktur ama velev ki böyle olsun, bunun İngilizlerle ilgisi nedir? Ki onu hani oraya girmiyorum, o İngilizler mümkün değil. Çünkü İngilizler bu işten zarar göreceklerini düşünmüşlerdir. Yani Irak'ta çünkü Kürt politikası gütmektedirler. Kürtlerle Araplar arasında sıkıntılar vardır. Dolayısıyla İngilizlerin son başvuracağı işlerdendir. Mümkün de değildir. Ama maalesef kara propaganda böyle çalışmıştır. Mesela Sovyetler rejimin arkasındadır. Bakın Mustafa Kemal'in arkasında durmuştur Sovyetler Birliği. Bakın hani mazlum halklardı, hani insanların diyelim ki kendi kaderlerine tayin hakkıydı, bütün hepsi çiğnenmiştir. Sol sosyalist kesim aynı bugün olduğu gibi, bakın aynı bugün olduğu gibi Hatay'da, Antep'te, Kilis'te, şurada burada yaptıkları eylemler, gazetelerinde, Aydınlık'ta, şurada burada yazdıkları şeylerde olduğu gibi. O dönemdeki yazınına bir bakın, hakikaten yani müthiş taşlaşmış vicdanlar görürsünüz. Yani rejimin gazetelerinden çok daha şiddet biçimde o insanların işte katledilmeleri gerektiğini, birer birer kafalarının koparılması gerektiğini. Bu arada Sovyetlerle yazışmaları var, diyorlar ki yani biz ne yapacağız, bu adamlarda burjuva, Kemalist burjuvazi var. Bunları ne yapacağız? Deniyor ki önce bunlar kendi aralarında bu şeyi bir bitirsinler, siz daha sonra burjuvaziye karşı mücadelenizi verirsiniz. Şimdi aynı şey burada geçerli. Suriye meselesinde geçerli baktığınız zaman. Yani kendi haklarını korumaya çalışan insan, mücadele veren insanların acaba arkasında Suud mu var, acaba Katar mı var, acaba Amerika'dan destek mi geliyor, acaba NATO oraya uçak indirecek mi? Aynı tartışmalar o gün var. Ve gazetelerde o gün işte dediğim gibi sol sosyalist kesim rejimin yanında, yani Baasist rejimin yanında, Sovyetler hakeza Baasist rejimin yanında. Katledilen kim? Katledilen Müslüman halk. Ve o Müslüman halkın yanında onların katledilmemesi, daha az katledilmeleri için, katledilmemeleri için, adaletsizliğe uğramamaları için, tecavüzlerin azalması için mücadele veren insanlar var. Evet, Şeyh Said'in mektupları var diyeceksiniz. Doğrudur. Hadiseler başladıktan sonra yazılmış mektuplardır onlar. O mektuplarda ilk başta Emirül Mücahid'in şeyini kullanmıştır. Emirül Mümin'in şeyini kullanmıştır. Sonra geri almıştır bunu. Daha sonra Hadimül Mücahid'in diye bir tabir kullanmıştır. Yani mücahitlerin hizmetkarı tabirini kullanmıştır Şeyh Said. Doğrudur, yazmıştır. Çünkü artık adam bir mücadeleye girişmiş. Bundan sonra artık geri dönüşü yok. Dolayısıyla herkese çağrıda bulunuyor. Artık gelin diyor, destek olun, yoksa gideceğiz. Hepimizin kökünü kurutacaklar bunlar. Mesela bir örnek vereyim. Seyit Rıza ile ilgili özellikle Alevi sol kesim veya o işte malum Alevi kesim. Seyit Rıza ile ilgili bu olaylarla alakalı ne söylerler mesela? Baktığınız zaman onların literatürüne şunu söylerler. Seyit Rıza karışmadı. Seyit Rıza nötr kaldı. Çünkü niye? İşte bir tarafta Sünni diyelim ki Şeyh Said ve arkadaşları var. Öbür tarafta Seyit Rıza niye karışsın ki? Asla doğru değildir. Seyit Rıza Şeyh Said'in komutanına destek olmak için harekete geçirmiştir birliklerini. Fakat araya Türk birlikleri girmiştir. Olmamıştır. Mümkün olmamıştır. Seyit Rıza'nın destek arayışı vardır. Dolayısıyla bölge insanının çünkü ortak bir sancısıdır bu. Bunun Kürtlükle, Zazalıkla, Alevilikle vesaireyle sadece alakası yoktur. Öncü olanlar Müslümanlardır, evet. Söylem İslami söylemdir, evet. Lakin aynı zamanda bu zaten dolaşımda olan söylemdir. Yani o coğrafyadaki insanların zaten çok doğal karşılıklı, benimsedikleri bir söylemdir. Çünkü sosyolojik yapı zaten İslam'dır. Müslümanlar vardır bu coğrafyada. Çok garip bir şey değildir bu. Ve bu Kürt ulusal tarih şeyini ve Kemalist tarih şeyini eleştirenlerden bir tanesi mesela Naci Kutlay'ın 21. yüzyılda Kürtler kitabı, birkaç tane daha kitabı vardır bununla ilgili. O mesela o dönemde zaten ulusal bilincinin hiç gelişmediğini, ulusal tarih yazıcılarının çok büyük zaafa düştüklerini, yeniden tarih yazmaya çalışan o da söyler. Yani gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen insanların eserlerine baktığınız zaman, vakayı araştıran, sosyolojik araştırmalar yapanlara baktığınız zaman o gerçekleri de görürsünüz. Dediğim gibi Şeyh Said, kader beni Piran'a itti diye bir tabir kullanmıştır. Doğrudur bu tabir. Hakikaten kader onu oraya itmiştir. Şeyh Said bölge insanı az zarar görsün diye bu sürecin içerisine girmiştir. Kendi kontrolü dışında çok olay gelişmiştir. Hatta şöyle bir serzenişi dahi vardır. Şeriatı isteyen ahali kalmamıştır diye bir serzenişi vardır. Çok dramatik bir serzeniştir bu. Bir nevi bölge halkını Rabbine şikayet etmiştir. Aynı Şeyh Ahmet Yasin'in yaptığı gibi. Dolayısıyla eğer Şeyh Said'in büyüklüğünü arayacaksak buralarda aramamız lazım. Ama mesele bizim tekil kahramanlar üretmemiz değil. O da bölge insanlarından bir insandı. Öncülerden birisiydi. Allah rahmet etsin, Allah şehadetini kabul buyursun. Ama çok gerçekçi bir insandı. Bölgeyi çok iyi biliyordu, çok iyi tanıyordu. İnsanlardan kim neye ne kadar cevap verir bunu çok iyi biliyordu. Nitekim bu hikayeyle alakalı uydurulan şeylerden biri de Said Nursi ile onun arasındaki yazışma ve görüşmelerdir. Bunların hepsi yalandır. Sadece Said Nursi'nin, daha doğrusu Said-i Kürdi demek lazım. Asıl ifade şeyi o çünkü. Said-i Kürdi'nin onunla olan ilişkisini iki yerden biz, gerçek ilişkiyi iki yerden öğrenebiliyoruz. Biz Said-i Kürdi'nin kendisinin anlattığı, Şeyh Said'in oğlu ve kardeşinin torunuyla yaptığı görüşmede, Ankara Palas Oteli'nde, Ankara'da, hayatının son deminde yaptığı görüşmelerdeki notlardan biz öğreniyoruz. Bunu Abdullah Fırat kağıda geçirmiştir. Ali Rıza Efendi oğlu o görüşmededir. 3-4 kişi vardırlar. Hatta burada risaleler üzerine bile tartışma olmuştur. Risalelerdeki bir takım zaaflı hususlar, yani şirk var burada diyorlar yani. Eleştiri getiriyorlar. Yani o görüşmeden fırsat edinip aynı zamanda hem onun Şeyh Said hadise ile ilgili görüşlerini şey yapıyorlar hem de eleştirilerini sunuyorlar. Risale-i Nurlarla alakalı. İlginçtir. Vardır bunlar. İnternet ortamında da vardır. Yani mesela işte Hazreti Ali kerameti gaybiyesinde nasıl olup da böyle bir şeye işaret etmiş olabilir diye sorgu suale çekiyorlar Said-i Kürdi'yi orada. Önemli bir sorgulamadır bu. Yani Şeyh Said ailesinin İslam algısının, Kur'an algısının hangi nitelikte olduğunu da gösteren şeylerdir. Ve o da diyor ki cevaben 50'den sonra yazdıklarımdan ben sorumlu değilim. Bunlar için bir heyet oluşturulmalı. Ömrüm vefa ederse bu heyeti siz de yardımcı olun, oluşturalım. Ben diyor şey yapabilirim. Benim hani hangisi benim yazdım, hangisi şey diye falan. Tabi bu böyle kalıyor bu konuşma ama şunu öğrenmiş oluruz. 50'den sonra yazdıklarından sorumlu değilim diyor. Bilemiyoruz hani ne kadar, tabi söz doğru bir söz. Onu aktaranlar belli. Sözde bir şüphemiz yok ama olayın içeriğini yani bilemiyoruz. O ayrı bir tartışma konusu. Fakat mesele şu, bütün Nur cemaati anlatısında özellikle Fethullah Gülen grubunun da anlatısında şöyle bir şey vardır. Said Nursi tepeden bir bakışla Şeyh Said'e gereken dersi vermiştir. Tarihi dersi. İşte Türkler 1000 yıllık İslam'ın savunucularıdırlar. Onlara kılıç çekilmez. Sen yanlış bir yoldasın. Dönmen lazım vesaire vesaire diye. Şimdi bu uydurma bir şeydir. Uydurmadan kastım şu. Bu 1913 Bitlis olaylarıyla ilgili söylenmiş sözlerdir bunlar. Nitekim Şeyh Said-i Kürdi sözlerinin devamında ardından umumi harp çıktı der. Yani 1914'te atıfta bulunur. 1925'le hiç ilgisi yoktur. Kendisi şöyle anlatır. Der ki biz Piran hadiselerinden 9 ay evvel Gülabizadelerin köşkünde görüştük der ve hayranlık duyduğu bir insandan bir kişi nasıl bahsederse Şeyh Said'den öyle bahseder. Hangi kaynaklardan delil getirdiğini, hitabetinin ne kadar güçlü olduğunu, bu coğrafyanın derdinin ne olduğunu, sıkıntısının ne olduğunu çok güzel ifade etti, çok güzel anlattı der. Sonra da bana döndü, siz bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sordu der. Ve ben de işte dönüşte Van'a gideceğim, işte oradaki şeylerle görüşeceğim falan diyerek katkımı belirttim der. Budur, bu kadardır. Dolayısıyla bölgenin derdiyle dertlenen insanlardır bunlar. O Gülabizadelerin köşkünde yapılan şey de bununla ilgili bir şeydir. Şöyle bir bilgi vereyim. Cibranlı Halit'in yakalanmış olması herkese endişelendirmiştir bölgede. Eyvah demişlerdir. Demek ki bizim başımıza bir şeyler gelecek. Ve bütün o dolaşma hikayeleri bununla ilgilidir. Bir kısım insan Cibranlı Halit'i kurtarmak istemektedir. İçeriden Cibranlı Halit'ten haber gelir. Yani şey yapmayın diye. Hani kurtulacağını umar, bırakılacağını umar. Hiç tahmin etmez idam edileceğine. O Bitlis mahkeme zabıtları da kapalıdır zaten. Elimizde yoktur. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Çok özel bir mahkemedir o. Ve orada bir takım liderler idam edilmiştir. Bölgenin önde gelen bir takım şahsiyetleri. Mustafa Kemal önceden bunlara rüşvet teklifinde bulunmuştur. Cibran Lalit de bunların başında gelmektedir. Ona makam ve mevki teklifinde bulunmuştur. Ve araya da çok sevdiği bir şahsı, yani onun daha doğrusu imam lakaplı bir şahsı sokmuştur, hoca lakaplı. O da kendisine boynum sizin ilmeğinize hazırdır. Yani onun yolunda gitmektense, onun taleplerini kabul etmektense boynum ilmeğe girmeye hazırdır şeklinde bir cevap vermişti. Zaten ondan sonra Cibranlı'nın tabiri caizse bileti kesilmiştir. Artık umut kesilmiştir yani ve o da siyasi cinayetlerden, tıpkı Ali Şükrü Bey cinayeti gibi siyasi cinayetlerden biridir. Çünkü önemli bir şahsiyettir. O yüzden hani bölge insanları, Şeyh Said de dahil olmak üzere Cibranlı'nın bu şeyinden sonra biz ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Nasıl bir tavır? Bu 3 aylık bir süreçtir. Zaten 3 ay sonra hadiseler olmuştur. Hadiseler başlamıştır, plan olmuştur. Dolayısıyla tarihe bu gözle bakmaya çalışalım kardeşler. Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim zaten Adem'den bu yana yeter derecede Rabbimizin bize işte peygamber kıssalarıyla olsun, mücadele eden insanlarımızın şeyleriyle olsun, ayakları yere basan insanlara bizim ihtiyacımız var. Kendi coğrafyasını, insanlarını, sorunlarını, sıkıntılarını iyi tanıyan, iyi bilen, Allah'ın kitabıyla hemhal ve Allah'ın kitabını hayata okutmaya çalışan ve bu meyanda da hayatı doğru okumaya çalışan, her yönüyle doğru okumaya çalışan, işte buralarda yapılan çalışmaların da en önemli amaçların başında da zannedersem bu geliyor. Hayatı doğru, size doğru okutmaya çalışmak, bu beceriyi kazandırmak, bu şeyi kazandırmak, bu altyapıyı kazandırmak çok çok önemli. Hakikaten bir dünyada gelişen bir hadiseye yanlış bakıyorsunuz. Belki Allame-i Cihan olabilirsiniz, hadis hafızı falan olabilirsiniz. Kur'an'ı çok iyi hatmetmiş olabilirsiniz ama hadiselere yanlış bakmak sizi öyle yerlere götürüyor ki bütün itikadınız bozulabiliyor, zedelenebiliyor. Müslüman olarak gördüğünüz, çok güvendiğiniz insanların çok büyük hatalara düçar olduklarını, on binlerce insanın hakkını gasp ettiklerini görebiliyorsunuz, üzülüyorsunuz. Demek ki kitapla birlikte hayatı da doğru okuma çabası içinde olmamız gerekir diyerek Şeyh Said anlatısını ben burada bırakayım inşallah. Allah razı olsun.